Ayrım 15.
Ondan sonra füyük hastalığından uzun süre kurtulduk, diye ekledi Laura. İnsan heyecanı burada kalacak yer bulamayınca başka barınaklar aradı. Tartışma söz cambazlıkları içinde kayboluyordu. Bernard o zamana kadar susmuştu ama iskemlesinde sabırsızlanmaya başlıyordu. En sonunda tutamadı kendini. Edouard'a bir şey söylediği her seferde olduğu gibi son derecesine varan, hatta aşırı bir saygıyla ama bu saygıyı bir tür oyun durumuna sokan bir keyiflilikle ''Kitabınızın adını bildiğim için bağışlayın beni Monsieur'' dedi. ''Öyle ya, bir saygısızlık edip öğrendim bu adı. Siz de bu saygısızlığın üzerine bir sünger çekmek gibi bir incelik gösterdiniz. Bu ad arkadan bir öykü geleceğini belirtir gibiydi, değil mi öyle?'' ''Neydi bu ad, ne olur söyleyin'' dedi Laura. ''Sevgili dostum, isterseniz... Ama hemen söyleyeyim, değiştirmeyeceğim nereden belli? Biraz aldatıcı olmasından korkuyorum. Hadi Bernard, söyleyin.'' ''İzin veriyor musunuz? Kalpazanlar'' dedi Bernard. ''Ama siz de bize söyleyin şimdi, bu kalpazanlar kimler?'' ''Kim mi, hiç mi, hiç bilemiyorum'' dedi Edouard. Bernard'la Laura birbirlerine, sonra da Sofroniska'ya baktılar. Uzun bir iç çekiş duyuldu. İçini çeken Laura'ydı sanırım. Doğrusunu söylemek gerekirse, Edouard kalpazanları düşünürken öncelikle kimi meslektaşlarını, özellikle de Vicomte de Passavant'ı düşünüyordu. Ama çok geçmeden fazlasıyla genişlemişti. Düşünce yelinin Roma'dan ya da başka yandan esmesine göre kahramanları sırasıyla papaz ya da farmason oluyorlardı. Beyni eğimine bırakıldı mı çabucak soyuta yuvarlanıyor, rahatça yan gelip yatıyordu buraya. Carlyle'ın Sartor Resartus'u gibi giysi kuramlarıyla dolduğu gibi, onun kitabını da yavaş yavaş piyasa, değer eksilmesi, enflasyon düşünceleri dolduruyor, kişilerin yerini alıyorlardı. Edouard bundan söz açamayacağı için susuyor, susması da bir yokluğun açıklanması gibi görünüyor, öbür üçünün de son derece huzurunu kaçırmaya başlıyordu. ''Avcunuzda bir kalp para tuttunuz mu hiç?'' diye sordu sonunda. ''Evet'' dedi Bernard ama iki kadının hayırı onun sesini bastırdı. ''Peki 10 franklık bir altın para düşünün, kalp olsun. Topu topu 2 kuruş eder aslında. Kalp olduğu anlaşılmadığı sürece 10 frank edecektir.'' Böylece şöyle bir düşünceden yola çıkarsam, Bernard sabırsızca sözünü kesti. Ama ne diye bir düşünceden yola çıkmalı? Apaçık bir olaydan yola çıkarsanız düşünce kendiliğinden gelip yerleşir onun içine. Kalpazanları ben yazsam kalp parayı sunmakla başlardım. Az önce sözünü ettiğiniz ufak parayı, işte şu parayı. Bunu söylerken yelek cebinden 10 franklık bir ufak para çıkardı, masanın üstüne attı. Dinleyin ne güzel ses veriyor. Neredeyse ötekilerin sesi. Altın olduğuna yemin edebilir insan. Bu sabah yuttum bunu. Bana yutturan bakkal da aldanmış, öyle söyledi. Tam o ağırlıkta değil galiba ama sahici bir paranın parıltısını da sesini de veriyor neredeyse. Üzeri altınla kaplı. Bunun için 2 kuruştan biraz daha fazla eder. Ama kristalden yapılmış. Kullanıldıkça saydamlaşacak. Yok yok ovuşturmayın, bozacaksınız. Şimdiden içi görünecek neredeyse. Edouard parayı kapmış, dikkatle, merakla inceliyordu. Ama bakkal kimden almış bunu? Bilmiyor, birkaç gündür çekmecesinde bulunduğunu sanıyor. Yutup yutmayacağımı görmek için bana geçirmeye çalışıyordu. Kabul edecektim vallahi ama dürüst bir adam olduğu için aldandığımı söyledi. Sonra 5 franka bıraktı parayı bana. Meraklılar diye adlandırdığı kimselere göstermek için saklamak istiyordu. Kalpazanlar yazarından daha meraklısı bulunmaz diye düşündüm, size göstermek için aldım bunu. Ama şimdi incelediniz artık, geri verin bana. Görüyorum ki gerçek sizi ilgilendirmiyor, yazık. Hayır, ilgilendirir, dedi Edouard. Ama rahatımı kaçırır. Yazık, dedi Bernard. Edouard'ın günlüğü, aynı akşam. Sofroniska, Bernard, Laura romanım hakkında sorguya çektiler beni. Ne diye konuştum sanki? Budalaca şeyler söyledim yalnız. Bereket versin çocuklar döndü de konuşma kesildi. Kıpkırmızı soluk soluğaydılar. Çok koşmuşlardı sanki. Döner dönmez Bronya annesine atıldı. Hıçkırıverecek sandım. Anne, Boris'i azarla biraz diye haykırdı. Çırılçıplak karlara yatmak istiyordu. Kapının eşiğinde dar alnının altından neredeyse kinder denilebilecek kımıltısız bir bakışla bakıp duran Boris'e baktı Sofroniska. Bu çocuğun yüzündeki aykırı anlatımı fark etmemiş gibiydi. Ama hayranlık verici bir sakinlikle, ''Dinle Boris'' dedi. ''Bunu akşam yapmamalısın. İstiyorsan yarın sabah gideriz oraya. Hem de ilkin yalın ayak gitmeyi denersin. Usul usul kızının alnını okşuyordu. Ama Bronya birdenbire yere düştü, çırpına çırpına yuvarlandı. Oldukça kaygılıydık. Sofroniska onu kaldırdı, sofanın üzerine yatırdı. Boris kocaman şaşkın gözlerle kımıldamadan izliyordu bu sahneyi. Sofroniska'nın eğitim yöntemlerinin kuram olarak çok iyi olduklarına inanıyorum. Ama bu çocukların dayanıklılığı konusunda yanılıyor belki de. Bir zaman sonra kendisiyle yalnız kaldığımız zaman, yemekten sonra akşam yemeğine inememiş olan Brunya'nın nasıl olduğunu sormaya gitmiştim. İyi kötüyü her zaman yenermiş gibi davranıyorsunuz dedim ona. Gerçekten de öyle dedi. İyinin yeneceğine bütün gücümle inanırım, güvenim var. Gene de aşırı güven yüzünden aldanabilirsiniz. Ne zaman aldanmışsam güvenim yeterince güçlü olmadığı için aldanmışımdır. Bugün bu çocukları gezmeye yollarken biraz kaygılandığımı belli etmiştim onlara. Bunu sezdiler. Ne olduysa bu yüzden oldu. Elimi tuttu. Kanıların erdemine yani etkin güçlerine inanır gibi görünmüyorsunuz, dedi. Öyle dedim gülerek. Gizemci değilim. Hayranlık verici bir atılışla, bense bütün ruhumla inanıyorum ki gizemcilik olmayınca yeryüzünde büyük olan, güzel olan hiçbir şey yapılamaz, dedi. Yolcu defteri üzerinde Victor Sturvilho'nun adını buldum. Otelin patronunun verdiği bilgiye bakılırsa burada bir ay kadar kaldıktan sonra bizim gelişimizden iki gün önce Saasfe'den ayrılmış. Çok isterdim onu görmeyi. Sofroniska onunla ahbaplık etmiştir kuşkusuz. Bir sormalı. 4. Size bir şey soracaktım Laura, dedi Bernard. Bu yeryüzünde kuşku duyulmayacak bir şey var mıdır sizce? Ben neredeyse kuşkunun kendisi bile bir dayanak noktası olamaz mı diye düşüneceğim. Öyle ya, kuşku hiç uzaklaşmayacaktır içimizden. Her şeyin gerçekliğinden kuşku duyabilirim ama kuşkumun gerçekliğinden kuşku duyamam. İsterdim ki, düşüncemi ukalaca anlattığım için özür dilerim, yaratılıştan ukala değilim ama felsefe sınıfından çıktım. Çok sık yapılan yazı ödevleri kafamızda ne derin bir iz bırakır bilemezsiniz ama düzelteceğim bunu yemin ederim. Bu ayrıcın gerçeği ne? Evet, isterdiniz ki. Ne olursa olsun bir karar vermeden önce, hani şu Rabelais'in ünlü kahramanlarından biri, herkesi dinleyen Panurge var ya, onun gibi herkesten akıl danışan birinin öyküsünü yazmak isterdim. Ötekinin birikinin kanılarının her noktada çeliştiğini anladıktan sonra artık kendinden başka hiç kimseyi dinlememeye karar verecek ve böylece çok güçlenecek olan birinin öyküsünü. Bir yaşlı adam tasarısı, dedi Laura. Düşündüğünüzden daha olgunum. Birkaç gündür ben de bir defter tutuyorum Edward gibi. Soldaki sayfaya buna karşıt bir görüş yazabilecek durumdaysam sağdaki sayfaya bir görüş yazıyorum. Örneğin bakın geçen akşam Sofroniska, Boris'le Bronya'yı pencereleri ardına kadar açık bir odada uyuttuğunu söylemişti bize. Bu yöntemin doğruluğu konusunda ne söylediyse hepsi de akla uygun, inandırıcı geliyordu bize değil mi öyle? Ama dün otelin fümuarında şu yeni gelen Alman profesörünün karşıt bir kuramı savunduğunu gördüm. Ne yalan söylemeli, onun kuramı daha akla uygun, daha tutarlı geldi bana. Önemli olan uyku boyunca harcamaları ve yaşam denen alışverişleri elden geldiğince kısmaktır diyordu. Karbonlanma diye adlandırıyordu bunu. Uyku ancak o zaman gerçekten canlandırıcı olurmuş. Örnek olarak başlarını kanatlarının altına alan kuşları, uyumak için pek az soluk alacak bir biçimde büzülen bütün hayvanları gösteriyordu. Bu bakımdan doğaya en yakın soylar, en az bilgili köylüler yataklıklara kapanırlar diyordu. Açık havada yatmak zorunda olan Araplar hiç değilse ehramlarının başlığını çekerler yüzlerinin üzerine. Ama Sofroniska ile yetiştirdiği iki çocuğa yönelince belki de haksız olmadığını, başkaları için iyi olan şeyin bu küçüklere zararlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi anladıysam verem tohumları var onlarda. Kısacası diyorum ki, ama sıkıyorum sizi. Orasına kulak asmayın diyorsunuz ki, unuttum gitti. Hadi hadi işte somurtmaya başladı. Düşüncelerinizden utanmayın. Hiçbir şey herkes için iyi değildir diyordum kendi kendime. Ancak bazılarına göre iyidir. Hiçbir şey herkes için doğru değildir. Doğru olduğuna inanana göre doğrudur ancak. Gelişi güzel, herkese uygulanabilecek hiçbir yöntem, hiçbir kuram yoktur. Bir şey yapmak için seçmek zorundaysak, hiç değilse istediğimizi seçmek hakkımızdır. İstediğimizi seçme hakkımız yoksa iş daha da basittir. Benim için gerçek olur bu. Salt gerçek değil elbet, bana göre gerçek. Güçlerimi en iyi bir biçimde kullanmamı, erdemlerimi seferber etmemi sağlar. Çünkü aynı zamanda kuşkumu da alıkoyamam. Kararsızlıktan dehşet duyarım. Montaigne'in güzelim yumuşak yastığı benim başıma göre değil. Çünkü uykum yok daha, dinlenmek de istemiyorum. Yol, ben sandığımdan belki de ben olana götüren yol uzun. Bazı fazla erken kalkmış olmaktan korkuyorum. Korkuyor musunuz? Hayır, hiçbir şeyden korkum yok. Ama biliyor musunuz, şimdiden çok değiştim. Hiç değilse iç görünümüm evden ayrıldığım günkünün aynı olmaktan çok uzak. O günden sonra sizinle karşılaştım. Hemen sonra her şeyden çok özgürlüğümü aramayı bıraktım. Sizin buyruğunuz altında olduğumu iyice anlamadınız belki de. Ne anlam çıkarmalı bundan? Aa, iyi biliyorsunuz. Neden bunu bana söylettirmek istiyorsunuz? Açılma mı bekliyorsunuz benden? Hayır, hayır, rica ederim. Gülümsemenizi perdelemeyin. Soğuk alırım sonra. Bernard yavrum, beni sevmeye başladığınızı ileri sürecek değilsiniz ya inşallah. Yok, başlamıyorum, dedi Bernard. Siz bunu sezmeye başlıyorsunuz belki ama beni bundan alıkoyamazsınız. Sizden sakınmak zorunda olmamak öyle hoştu ki benim için. Şimdi size yanıcı bir madde gibi ancak dikkatle yaklaşacaksam. Ama pek yakında biçimsiz ve şişkin bir yaratık olacağımı düşünün. Sırf beni görmek bile iyileştirecek sizi. Eğer yalnız görünüşünüzü sevseydim. Sonra ben hasta değilim bir kere. Ya da sizi sevmek hasta olmaksa iyileşmemeyi iyiye tutarım. Ağır başlılıkla, neredeyse hüzünle söylüyordu bunları. Bir garip sevgiyle bakıyordu. Ne Edouard ne de Duvier böyle bakmıştı ona. Laura'nın alınmayacağı kadar da saygıyla bakıyordu. Laura İngilizce bir kitap tutuyordu dizlerinin üzerinde. Okumayı bırakmıştı. Dalgın dalgın sayfalarını çeviriyordu. Hiç dinlemiyor diyeceği gelirdi insanın. Bernard da böylece fazla rahatı kaçmadan konuşuyordu. Ben aşkı volkansı bir şey gibi düşünüyordum. Hiç değilse duymak için doğduğum aşkı. Evet, gerçekten ancak yırtıcı, yakıp yıkıcı bir aşkla, Byron'a yarışır bir biçimde sevebileceğimi sanıyordum. Ne kadar az tanıyormuşum kendimi. Beni bana siz tanıttınız Laura. Öyle farklıymışım ki düşündüğümden. İğrenç bir kişi rolü oynuyor, ona benzemeye çabalıyordum. Evden ayrılmadan önce sahte babama yazdığım mektubu düşündükçe yüzüm kızarıyor, inanın bana. İstediğine engel olan her şey ayaklar altında çiğneyen, baş kaldırmış bir kişi, yasa dışı bir insan sayıyordum kendimi. Oysa şimdi sizin yanınızda isteklerim bile silindi. Özgürlüğü, en yüce şey diye özgürlüğü istiyordum. Özgürlüğüme ermemle size boyun eğmen biri oldu. Kafamızda büyük yazarların yığın yığın tümceleri. İçten bir duyguyu belirtmek istedik mi karşı konulmaz bir biçimde dilimizin ucuna gelen tümceler bulunması ne çıldırtıcı bir bilseniz. Bu duygu benim için öylesine yeni ki kendi dilini bulamadı daha. Sözcükten hoşlanmadığınıza göre bu duygu aşk değil diyelim, bağlılık olsun. Bu özgürlük o zamana kadar sınırsız görünürdü bana. Sizin yasalarınız ona sınırlar çizdi sanki. İçimde gürültülü, biçimsiz olarak kaynayan ne varsa hepsi birden uyumlu bir rond yapıyor sanki çevrenizde. Bir düşüncem sizden uzaklaştı mı onu bırakıyorum. Laura, beni sevmenizi istemiyorum sizden. Alt tarafı bir öğrenciyim daha. Dikkatinize değmem. Ama şimdi bütün istediğim şeyinizi, sözcük çok çirkin, azıcık olsun gözünüzde bir değer kazanmak. Önünde diz çökmüştü. Laura ilkin iskemlesini biraz geriye çekmişti ama Bernard'ın alnı Laura'nın giysisine dokunuyordu. Bir tapma belirtisi gibi kollarını geriye atmıştı. Ama Laura'nın elinin alnına konduğunu duyunca bu eli tuttu, dudaklarının üzerine bastırdı. Ne çocuksunuz Bernard, ben de özgür değilim, dedi elini çekerek. Alın okuyun şunu. Korsajından buruşmuş bir kağıt çıkardı. Bernard'a uzattı. Bernard ilkin imzayı gördü. Korktuğu gibi Felix Duvier'in imzasıydı. Bir an okumadan elinde tuttu mektubu. Gözlerini Laura'ya doğru kaldırıyordu. Laura ağlıyordu. Bernard o zaman yüreğinde bir bağın daha, her birimizi kendi kendimize, bencil geçmişimize bağlayan şu gizli bağlardan birinin daha koptuğunu duydu. Sonra okudu. Sevgili Lauracığım, doğacak olan ve babasıymış gibi sevmeye yemin ettiğim bu küçük çocuk adına dönmen için yalvarıyorum sana. Dönüşünde burada herhangi bir serzenişle karşılanabileceğini aklına bile getirme. Fazla suçlama kendini. Beni en çok bu üzüyor. Gecikme. Sana tapan ve önünde secdeye kapanan bütün ruhumla bekliyorum seni. Bernard yere Laura'nın önüne oturmuştu ama ona bakmadan sordu. Ne zaman aldınız bu mektubu? Bu sabah. Hiçbir şeyden haberi yok sanıyordum. Yazmış mıydınız ona?
Evet, her şeyi açıkladım.
Edward bunu biliyor mu?
Hiçbir şey bilmiyor.
Bernard bir zaman başı eğik, sessiz durdu. Sonra gene ona dönerek, "Peki şimdi ne yapmak niyetindesiniz?" dedi.
"Gerçekten soruyor musunuz?
Onun yanına döneceğim. Onun yanıdır benim yerim. Onunla yaşamam gerek, biliyorsunuz."
"Evet," dedi Bernard.
Çok uzun bir sessizlik oldu. Sonra Bernard gene konuştu. "Başkasının çocuğunu kendi öz çocuğumuz kadar sevebileceğimize gerçekten inanıyor musunuz?"
"İnanıyor muyum bilmem ama umuyorum."
"Beni sorarsanız ben inanıyorum. Tam tersine büyük bir budalalıkla kanın sesi dedikleri şeye inanmıyorum. Evet, o ünlü sesin bir masaldan başka bir şey olmadığına inanıyorum. Okyanusya adalarının bazı ilkel topluluklarında başkasının çocuklarını evlat edinmenin gelenekten olduğunu, bu evlat edinilen çocukların ötekilere yiye tutulduklarını okumuştum. Çok iyi anımsıyorum. Daha çok nazlanırlar," diyordu kitap.
"Şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bana babalık eden kişi hiçbir zaman beni gerçek oğlu olduğundan kuşkuya düşürebilecek hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey yapmadı. Aradaki farkı her zaman sezdiğimi yazarken yalan söylemiştim. Tam tersine beni ötekilere yeğe tutar gibiydi, bunu da sezerdim. Ona karşı kötü davrandığım ölçüde iğrençleşiyor nankörlüğüm. Laura dostum, sormak isterdim size. Sizce beni bağışlaması için ona yalvarmalı, yanına dönmeli miyim?"
"Hayır," dedi Laura.
"Neden? Siz Duvier'in yanına döndüğünüze göre."
"Az önce kendiniz söylüyordunuz. Biri için doğru olan bir başkası için de doğru değildir. Ben kendimi zayıf buluyorum. Siz güçlüsünüz. Monsieur Profitandu sizi sevebilir. Ama bana anlattıklarınıza bakılırsa anlaşabilecek yaratılışta değilsiniz. Hiç değilse biraz bekleyin. Yıkılmış olarak dönmeyin ona. Düşüncemi olduğu gibi söyleyeyim mi size? Onun için değil, benim için niyetleniyorsunuz bunu yapmaya. Gözümde değer kazanmak dediğiniz duruma ulaşmak için. Bernard, sizi ancak takdirimi aramadığınızı sezersem takdir edebilirim. Ancak doğal olursanız sevebilirim sizi. Pişmanlığı bana bırakın. O size göre bir şey değil Bernard."
"Sizin ağzınızdan duydun mu, adımı neredeyse sevecek gibi oluyorum. Orada en çok neden nefret ederdim biliyor musunuz? Lüksten. Onca konfor, onca kolaylık. Kargaşadan yana çıkmaya başladığımı seziyordum. Şimdi de tersine eskiyi sürdürmekten yana çıkmaya başladım sanırım. Bunu geçen gün birdenbire sınırdaki turistin gümrükten mal kaçırmaktan aldığı zevkten söz ettiğini duyunca kapıldığım kızgınlıktan anladım. Devletin malını çalmak hiç kimseden bir şey çalmamaktır," diyordu. Bunun tepkisiyle birdenbire devletin ne olduğunu anladım. Sırf kendisine haksızlık edildiği için sevmeye başladım devleti. Bunu hiç düşünmemiştim. "Devlet bir uzlaşmadan başka bir şey değildir," diyordu sonra. "Yalnız dürüst insanlar bulunsaydı. Herkesin iyi niyetine dayanan bir uzlaşma ne güzel bir şey olurdu. Bakın, bugün bence en güzel erdemin hangisi olduğunu sorsalardı hiç duralamadan yanıt verirdim. Dürüstlük. Laura, bütün yaşamım boyunca en ufak bir çarpmada arı, dürüst, özüne uygun bir ses vermek isterdim. Tanıdığım insanların hemen hepsi sahte bir ses veriyorlar. Tam göründüğü değerde olmak, değerinden fazla göstermeye çalışmamak. Aldatmak ister insan, görünüşle öylesine uğraşır ki en sonunda kim olduğunu bilmez olur. Sizinle böyle konuşmamı bağışlayın, geceki düşüncelerimi söylüyorum size.
Dün bize gösterdiğiniz parayı düşünüyordunuz. Ben gidince..." Tümcesini bitiremedi, gözlerine yaşlar doluyordu. Bernard gözyaşlarını tutmak için harcadığı çabayla dudaklarının titrediğini gördü.
"Demek gideceksiniz Laura," dedi kederle.
"Sizi yanımda duymaz olunca hiçbir değerim kalmayacak diye korkuyorum. Ya da çok az bir değerim. Ama söylesenize, sormak isterdim sizi. Eğer Edward..." "Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum." Laura kızarıyordu. "Eğer Edward daha fazla bir değer taşısaydı gider miydiniz? Bu açıklamaları yazar mıydınız? Yok yok, karşı gelmeyin. Onun hakkındaki düşüncelerinizi iyi biliyorum. Dün Edward konuşurken gülümsediğimi gördünüz de ondan söylüyorsunuz bunu. Kendisini benim de sizin gibi yargıladığımı sandınız hemen. Hayır, yanılıyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse onun hakkında ne düşündüğümü bilmiyorum. Uzun süre aynı insan olarak kalmaz hiç. Hiçbir şeye bağlanmaz ama hiçbir şey kaçışı kadar bağlayıcı değildir. Daha yeni tanıdınız onu, yargılayamazsınız. Varlığı çözülüp yeniden kurulur durmadan.
İnsan onu kavrayıp tuttuğunu sanır. Protedir o. Çevrenin notu, Yunan söylem biliminde deniz tanrısı, istediği biçime girmek gibi bir özelliği vardır. Protedir o. Sevdiğinin biçimine girer. Onu anlayabilmek için sevmek gerekir. Onu seviyorsunuz. Laura, Duvier değil kıskandım. Vincent'ı değil. Edouard'ı kıskanıyorum. Neden kıskanıyorsunuz? Duvier'i seviyorum, Edouard'ı seviyorum ama farklı olarak. Sizi sevecek olursam bu da başka bir aşkla olur. Laura, Laura, Duvier'i sevmiyorsunuz siz. Sevgi, acıma, saygı duyuyorsunuz ona. Bu aşk değil. Bence sizin kederinizin gizli, çünkü kederlisiniz Laura, yaşamın sizi bölmüş olması. Aşk ancak eksikli olarak istedi sizi. Bir tek kişiye vermek istediğinizi birkaçına paylaştırıyorsunuz. Bana gelince ben kendimi bölünmez buluyorum. Ancak bütünüyle verebilirim kendimi. Böyle konuşamayacak kadar gençsiniz. Yaşamın sizi de söylediğiniz gibi bölmeyeceğini şimdiden bilemezsiniz. Sizden ancak bana sunduğunuz şu bağlılığı kabul edebilirim. Gerisinin gerekleri olacak. Bunları da başka yerlerde doyurmak gerekecek. Doğru olabilir mi bunlar? Daha şimdiden hem kendi kendimden hem de yaşamdan tiksindirteceksiniz beni. Yaşamın hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Her şeyi bekleyebilirsiniz ondan. Benim kabahatim neydi biliyor musunuz? Hiçbir şey beklememek. Bekleyeceğim hiçbir şey kalmadığına inandım. Kapıp koyuverdim kendimi. Poe'da bu baharı başka baharlar görmeyecekmiş gibi yaşadım. Artık hiçbir şeyin önemi kalmamış gibi. Bernard, şimdi bunun cezasını yedikten sonra söyleyebilirim size. Hiçbir zaman yaşamdan umudunuzu kesmeyin.